Ayrım 11, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 112. Çanakkale, Nihayet. Kıymetli evladım, uzun zamandır sana memlekette meydana gelen hadiselerden tatmin edici malumatlar yazamıyordum. Rabbimize hamdolsun ki güzel havadisler yazacağımdan dolayı mutluyum. Evvela şunu söylemeliyim ki artık Giresun'da değiliz, Görele'deyiz, köyümüze çıktık. Üstelik de köyümüzde tek bir Rus askeri dahi yok. Görele de aynı. Belediye binasında tekrar bayrağımız dalgalanıyor. Bu günleri gördüğümüz için Allah'a hamü senalar ediyoruz. Lakin işlerin bu kerteye gelmesi o kadar kolay olmadı. Ruslar öyle hemen çekilmediler. Önceleri bekledik ki sulh olacak, karşılıklı anlaşacağız. Haksız yere işgal ettikleri topraklarımızdan çekilecekler. Böyle umduk. Lakin bu sadece bir umuttu. Yoksa işin böylesi gelişmeyeceğini de hesaba katıyorduk. Bolşevik ihtilali neticesinde orta yere çıkan belirsizlikler bizi de onları da şaşkın kıldı. Onlar belki ne yapacaklarını tam olarak bilmiyorlardı ama biz biliyorduk. Vatanımızı ister Çarlık Rusyası'nın ister Bolşevik Rusya'nın olsun elinden kurtaracaktık. Onlara zaman zaman sulh isteğimizi ilettik. Lakin karşımızda artık hangi iradenin durduğuna emin değildik. Karşımızda Ruslar duruyordu ama hangi Ruslardı bu Ruslar? Neyi istiyorlardı? Buraya niye geldiklerini biz biliyorduk ama herhalde kendileri artık ne istediklerini bilemiyorlardı. Biz ise onları bekleyecek değildik. Hele ki buralarda kaldıkları müddetçe yaptıkları hoyratça, küstahça, arsızca ve hatta gaddarca onca işten sonra durun deyip bekleyecek halimiz hiç yoktu. Harekete geçmeye karar verdik. Benim hem yaşım hem de geride bıraktıklarım itibarıyla hemşerilerimin hareketine katılmama pek müsaade etmediler. Lakin bir yolunu bulup ordumuzun bu ileri harekatına katılmak istiyordum. Lakin kat'i surette resmi olarak izin vermediler. Harp sırasında Trabzon'un eşrafı neredeyse Giresun'a akın etmişti. Köylerden de gelebilenler bu tarafa gelmişlerdi. Olabildiği kadar onları burada tutmaya gayret ettik. İşte o gelenlerden biri de Miralay Hamdi Bey'di. İyi bir asker olan Hamdi Bey emrindeki 37. tümeni daha bir tahkim ederek Rusların üzerine yürüme emri aldı. Erzincan anlaşmasına rağmen Trabzon ve civarındaki Rum ve Ermeni çeteleri tetiş hareketlerini bırakmadı. Ordu kumandanı Vehip Paşa'nın emriyle de 37. tümen Giresun'dan 123. alayında katılımı ile daha da bir güçlenerek Harşit Vadisi'ne doğru ilerlemeye koyuldu. Ben de geçmişte Rus istilasından kaçarken o acıklı sahnelere şahit olduğum Harşit'e doğru alayın arkasından ve cephe hattından uzakta birkaç arkadaşımla bu harekatı izlemeye koyuldum. Ne ilersin, yaşım ilerlediği için bu harpte hem Giresun'a gelirken hem de Giresun'dan giderken payıma harp sahalarını ancak uzaktan izlemek düştü. Harşit'in üzerinden geçerken ağa sarlı o gelinciğin ve kaynatasının yürek paralayan o elim hatırası gözümde canlandı. Heyhat, bu sefer geçtiğimiz Harşit'in öte yakasında bir vakitler bizi suyun öte yanına korkudan titreterek süren Ruslar muhtemelen bizim gelişimizi benzer bir korku duygusu ile bekliyorlardı. Yine vakur ve ağır akan ama dolu dolu akan Harşit bizi ağır başlılığından hiçbir taviz vermeden karşıladı. Biz suyun öte yanına sürülenler suyun beri yanında kalan müstevdi Rusların üzerine yürürken aklıma geliverdi. Düşman bir Çanakkale'yi bir de Harşit çayını geçememişti. Buradan ötesi yani Giresun onlar için ölümün beklendiği yer olmuştu. Ölüm onları beklemiş ama onlar ölümlerine gelmemişti. Daha doğrusu gelememişti. İşte diyordum şimdi belki de ölümleri Rusların üzerine geliyordu. Ya da biz ölümümüzün üzerine gidiyorduk. 37. tümen ve 123. alay olanca dikkati ve kararlılığı ile kaybedilen vatan topraklarımızı almak için ilerliyordu. Lakin başıboş bir hal almaya başlayan ve ana kumandasını kaybetmiş olan Rus birliklerinin ne yapacağı da önceden anlaşılamıyordu. Kimisi sulhtan yana tavır alırken kimisi de harpten yana devam kararı alıyordu. Rusya'dan artık destek gelmiyor olması işlerini güçleştiriyordu. Neticede bir istilacı güçlüler ve hangi istilacı dışarıdan destek almadan ya da içerideki ve tıpkı bizim köyümüzdeki gibi bizleri yerin dibine geçiren o hain gammazcı gibi işbirlikçileri olmadan geldiği yerde yaşayabilir ki? Onların da hali buydu işte. Dışarıdan destek alamayınca içerideki işbirlikçilerinin de soluğu kesilivermişti. Yine de girdikleri yerlerde hepsi de hemencecik çekilip vatanımızı terk etmiyorlardı. Rum ve Ermenilerden aldıkları destekler kâfi seviyede değildi. Bir de Moskova'da yönetimi ele geçiren Bolşeviklerin bu tür işgallere sıcak bakmadıkları haberini de alıyorduk. Görelimizi de onlardan kurtarmak kolay olmadı. Her türlü sulh taleplerimize rağmen çatışmak mukadder oldu. Ben tüm hadiseleri uzaktan izliyordum. Elimde eski bir askılı dürbünüm vardı. Ruslar adeta intihar edercesine Haç Dağı'nda bizim birliklerimizle savaşmayı tercih ettiler. Kanlı bir harp oldu. Allah'ın adaleti burada da tecelli etti ve Ruslar topraklarımıza geldikleri günden beri yaptıkları her türlü işkence, zulüm, zorla alıkoyma ve yağmanın bedelini Görele için Haç Dağı'nda en kanlı şekilde ödediler. Bundan sonrasında Hamdi Bey sırasıyla Folu, Vakfı Kibir'i, Akçaabat'ı ve nihayet Trabzon'u kurtardı. Ben bundan sonrasında onları takip etmedim. Ta ki Trabzon'a girinceye kadar. Görele'de işlerimi düzene koyduktan sonra evimizi tekrardan yaşanacak bir yer haline getirdim. Sonra da kendimce bir görev adettiğim ve Padişah Efendimizin de tahsildarı olmam hasebiyle bir devlet görevi saydığım vazife şuurumla Hamdi Bey'in Trabzon harekatını bizzat yerinde görmek istedim. Burada gördüklerimi bizzat ders adete de yazacağım. Trabzon'a vardığımda işin askeri kısmı çoktan sona ermişti. Hamdi Bey komutasındaki 37. Tümen ve 123. Alay Trabzon'u geri almıştı. Geri almasını almışlardı ama aldıkları yerde harpten önceki Trabzon'dan eser yoktu. O güzeli mamur şehir gitmiş, yerine bir harabe ve viran bir şehir kalmıştı. Üstelik ceddimiz Yavuz Sultan Selim'in valideleri Gülbahar Hatun'un kabri de talan edilmişti. Bu acıklı manzarayı görünce hiç şaşırmadım. Zira her zalim ve müstevliğinin ilk işi oraların yerleşik halkına ait mukaddesatı aşağılamak ve hırpalamak oluyordu. Çünkü zulmün tabiatında aşağılamak, horlamak, insanı erdemsizleştirmek vardır. Erdemin olduğu yerde zulmün ve istilanın olamayacağını bildikleri için halkı da isyanı teşvik etmek adına böylesi adice işler de yaparlar. Yaparlar ki ya oranın halkı boyun büksün, müstevlileri kabul etsin ya da oraların halkı karşı koysun da harp çıksın ve böylece yaptıkları zulümler güya haklı bir gerekçeye dayandırılsın. Neticede hak yerini bulmuş ve Ruslar geldikleri gibi gitmişlerdi. Yok, geldikleri gibi gitmediler, bunu yanlış söyledim. Gelirken mağrur ve küstahtılar, oysa giderken sefil ve acizdiler. Lakin giderlerken de ya başı bozukluktan ya da bir taktik siyaset gereğinceydi, kendilerine istilaları boyunca destek olan Rum ve Ermenilere ordularının silahlarını bırakmışlar. Muhtemelen Rum ve Ermeni çeteleri bundan sonra bu silahlar vasıtasıyla da etrafa korku salacaklar. Lakin onlarda korkutacak kuvvet de cesaret de beceri de yoktur. Rus işgali sırasında öğrendik ki onlar da yalnızca kendilerine İstiklal Vadi'yle kandırılacak ahmak bir beyin ve vatanlarına ihanet edecek hain bir ruh vardır. Ancak bundan sonra biz de onları ne mazur görecek bir anlayış kalmıştır ne de hainliklerine insaf gösterecek merhamet. Baban, Görele Postanesi. Babam baştan sona kadar memleketimde yaşananları olanca gerçekliğiyle ve olabildiğince tarafsızca anlatmaya çalışsa da neticede bir insan olarak yer yer duygularını açık etmişti. Duyduğu öfke harp şartlarının doğurduğu bir öfkeydi. Yerinden yurdundan edilirken malını mülkünü, namusunu ve haysiyetini kaybeden veya malını mülkünü kaybetse de namusunu ve haysiyetini kaybetmemek adına hicret eden bir yöre insanının ortak hissiyatı babamın kaleminden bu satırlara dökülmüştü. Öylesine öfke doluydu ki olan biten askeri ve siyasi hadiseleri anlatırken benim onlardan daha fazla merak ettiğim annem ve kız kardeşlerim hakkında bir satır dahi yazmamıştı. Babam haklıydı. Kim olsa bu duyguları hissederdi. Bu harp öyle bir harp değildi. Daha önce de dillendirdiğim düşüncelerim yeniden zihnimde canlandı. Osmanlı tebaası oradan oraya sürülüyordu ve artık Osmanlı tebaası için Osmanlı diye bir şey kalmamak üzereydi. Arnavut, Arap, Rum, Ermeni bir yana gidiyor, Türk yalnız başına kalıyordu. Çünkü aramıza kan, yalnızlaşma ve hatta ihanet girmişti. Bundan sonra kanın temizlenmesi maalesef kolay olmayacaktı. Normal bir akıl kanın kan ile yıkanmayacağını bilir ama harp şartlarında normal bir akıldan söz etmek mümkün mü ki? Kanın suyla yıkanması kadar açık bir gerçektir ki kan kaynaklı sorunların çözümü kandan uzak durmak ile mümkün olacaktır. Heyhat, gel gör ki babam gibi akil bir insan bile öfkesine kapılmış, hesaplaşmadan ve merhameti öldürmekten söz ediyordu. Şimdi bu ortamda gel de Hayrenik köyünde yaşadıklarımdan, oradaki Ermenilerin duygularından söz et. Onların da nasıl böylesi bir gayyaya istemeden yuvarlandıklarından söz et. Kim dinler? Bırakayım başkasını, ben dinler miydim? Dinlemiş miydim? Kirkor cezve cihanı olan öfkeli sözlerimi ve tavırlarımı hatırlıyorum da. Harp işte böyle bir şeydi. Ne akıl bırakıyordu ne de iyimser duygular. Akıl ve iyimser duygular ancak harbi çekip çeviren üst akla sahip büyük kumandanların işiydi. Zaten onların bizzat cephede olmayıp ateşten ve kandan uzak vaziyette karargâhta durmalarının ana nedeni de bu değil miydi? Harbi bu nedenle kazanan da kaybeden de onlar değil miydi? Tıpkı antik Yunan'ın baş tanrısı Zeus'un Truva savaşlarını izlediği gibi yüksekçe bir yerden olaylara bakmaları gerekiyordu. Bize de onların aldığı karara mutlak disiplin ile bağlı kalmak. Fakat bu tür düşünceler içinde olmak bir asker için tehlikeliydi. Benim için de. Çünkü bu tür düşünceler harp ortamında savaşan taraflar için sakıncalı düşüncelerdi. Ve düşmana karşı olan savaşma azmini kırardı. Bu nedenle bu tür düşüncelerimi ben içime gömüyordum. Belki bir gün uygun şartlar olur da sulh sağlanırsa sırf ibretlik için dillendiririm diyordum. Bu nedenle merhametimi kaybetmeksizin düşmana karşı azimle harp etmenin kararlılığındaydım. Zaten harp kendi rotasını çiziyor ve bize düşünme fırsatı dahi tanımıyordu. Nitekim Rusya'nın harpten çekilmesi ne kadar iyi bir haber olmuşsa da Ruslardan arta kalan silahların yerli azınlık çetelerinin eline geçmesi de o denli kötü bir haber olmuştu. Gerçi bundan daha kötü olan haber Amerika Birleşik Devletleri'nin harbe bizim de içinde bulunduğumuz ittifak devletlerine karşı girmiş olmasıydı. Dünyanın en kalabalık ordularından biri olan ve 12 milyon insanı silah altına alabilen Rusya'nın yokluğu muhakkak iyiydi. Ama dünyanın 4 numaralı gücü olan Amerika'nın savaşa girmesi bizim için kötü bir şeydi. Memleketimden Rusların geri çekilmesi nedeniyle güzel haberler almıştım. Lakin benim bulunduğum güney cephelerinde işler hiç de iyiye gitmiyordu. Mağrur ve küstah İngiliz kumandan Allenby kuvvetlerimiz tarafından durdurulamıyordu. Düşmana karşı Şam'ın bir aydı kuzeyine Halep civarlarına yerleşmiştik. Belliydi ki buralarda düşmanın saldırılarının olacağı bekleniyordu. Beklentilerimiz çok sürmedi. İngilizler de Fransızlar da bizi bu güney topraklarımızda biçare yakaladı. Kolağası Rüstem Bey ile belki de hayatımızın son demlerini geçiriyorduk. Amerika'nın harbe girmesinden ve Bulgaristan'ın da harpten çekilmesinden sonra maalesef Almanya ve Avusturya ile aramızdaki kara bağlantısı da kopmuş oluyordu. Bizim için ikmal yollarının da kesilmesiyle işler zaten kötüye gitmeye başlamışken, önce Avusturya'nın sonra da Almanya'nın yenilmesiyle birlikte bu umutsuz harbin içinde menzilinin nerede son bulacağını hiçbir zaman kestiremediğimiz uzunluktaki bu amansız yol müttefiklerimizden de daha haysiyetsiz şartlarda teslim bayrağını çektiğimiz bir final sahnesiyle sona eriyordu. Yenilmiştik. Çanakkale'nin serin sularında, Sina'nın kızgın çöllerinde, Gazze'nin sokak aralarında, Basra sokaklarında, Bağdat önlerinde, Musul vahalarında, Kafkas dağlarında, Galiçya bataklıklarında, yitip giden gençliğimiz ve yarınlarımız ne yazık ki bu yenilgi için can vermiş oluyorlardı. Bu hazin son karşısında eyvah acıklı bir söz olmaktan başkaca da bir işe yaramıyordu. Bu hazin son içinde belimde taşıdığım parabellum tabancam, subay kılıcım, omzumda taşıdığım sırmalarım artık sadece lüzumsuz bir yük halini alıyordu. Zaten düşman maalesef payitahttaki hükümete dayattığı ağır mütareke şartlarıyla da biz Osmanlı askerinin lüzumsuzluğunu adeta gözlerimizin içine sokarcasına silah terki ve ordu sınırlandırmasını şart koşmuştu. Vah giden Mehmetlere demek bir acziyet, keşke onlarla birlikte biz de ölseydik, bizim için de harp sona ermiş olsaydı demek ise hakikat olmuştu. En acı şekilde idrak ediyordum ki bir asker için anıların en acısı ve katlanılmaz olanı yenilgi anıymış, teslimiyetmiş. Teslimiyeti sağlamak için taksimatta paylarına düşen Halep'in bu bölgesini almak adına sarı sıcak kumların üzerinde bir heyula gibi üzerimize adeta uğursuz bir çıyanın hareketini andırırcasına yürüyen Fransız kuvvetlerini uzaktan uzağa ve öylesine izlerken ellerimi bu sefer ne bir tetiğin üzerinde ne de bir kılıç kabzasının çevresinde tutar haldeydim. O yıkımın üzerimde oluşturduğu uğursuz duyguyu asla unutamam. Kol ağası Rüstem Bey ile birlikte yüksekçe bir tepeden birliğimizin savunduğu bölgeyi almaya gelen Fransızları bekliyorduk. Ne işleri vardı burada diyemiyorduk. Ama bizim vatan topraklarımızı almaya geliyorlardı ve biz artık buraları bırakıp gidiyorduk. Adım adım yaklaşan boz bulanık üniformalarının içinde olanca hoyratlığıyla ve küstahlığıyla sere serpe gelen, sarı sıcak toprak zemin üzerinde ayaklarından çıkan tozların kaldırdığı toz bulutu içinde uzak yerden görülünce adeta bir sürüngeni andıran bu müstevli güruhunu tiksintiyle bekliyorduk veya bekliyordum. Onlara karşı tiksinti duyuyordum. Tükürüklerimi boğazımda biriktiriyordum, sanki kullanacakmışım gibi. Tükürüklerimi istilaya geldikleri bu yurtta olanca nefretimle ne işiniz vardı deyip suratlarına bir fıskiye gibi fırlatmak için biriktiriyor gibiydim. Bir anlık bir akıl tutulmasıyla da belimdeki kılıca sarılıp yalın kılıç üzerlerine saldırmayı ve payitaht için kağıt üzerinde sona eren bu harbin benim kaderimde bitişinin kağıt üzerinde değil de cismaniyet üzerinde bitmesine yol açacak bir ahmaklığı veya cesareti veya akılsızlığı veya en akıllı davranışı yapmayı da ara sıra aklımdan geçiriyordum. Benim bu hislerime ve düşüncelerime tercüman olurcasına kol ağası Rüstem Bey söze başladı. Şimdi Münazım Efendi, kılıçlarımızı çekip atlarımızı dört nala sürüp olanca öfkemizle şu Fransız askerlerinin üstüne dalmak vardı değil mi?
Vardı.
Niye duruyoruz o zaman, dalalım.
Ciddi misiniz?
Değilim. İçinden geçenin bu olduğunu tahmin ettim. Yanılmadım değil mi?
Yanılmadınız. Onları tükürüklere boğmak da isterdim, lakin nereden anladınız?
Bu duyguyu ben yaşamıştım Mülazım Efendi. Birkaç yıl önce Balkan cephesinde bundan da haysiyetsizce bir biçimde yaşamıştım. Bir avuç devletçiye kaybettiğimiz ve adına aslında harp bile denemeyecekken koca bir felaket halini alan Balkan Harbi'yle. Böylesi bir zillet haliyle yaşamak aslında sadece yaşadığını zannetmekten ibarettir değil mi?
Öyle.
Öyle de olsa vazifemiz nedir Mülazım Efendi?
Vatan için ölmek.
Vatan için ölmek? Şu Arap çöllerine gömdüğümüz nice vatan evlatları gibi değil mi?
Evet.
Oysa yaşasalar daha iyi değil miydi? Vatan için ölmek yerine yaşasalar. Ne diyordu Tevfik Fikret Bey? Vatan senden hayat umar. Sen yaşarsan o canlanır. Vatan için ölmek de var. Fakat borcun yaşamaktır. İşte budur benim şiarım Mülazım Efendi. Vatan için ölmek de var ama borcum yaşamaktır. Balkan Harbi'nden sonra yaşadığım o onursuz mağlubiyetin üzerimde oluşturduğu yıkım adeta bir kamçı etkisi yapmıştı da kendimi askeri kuramlara ve tekniklere vermiştim.
Enver Paşa'nın, Cemal Paşa'nın Prusya modeli üzerinden açtığı yeni askeri çığırın içine attım kendimi. Vatan için ölmek de vardı ama borcum yaşamaktı. Vatana olan borcumu yaşayarak ödedim. Çanakkale cephesinde kazanan tarafta yer alarak vatana olan borcumu ödedim. Böylece Balkan Harbi'nin bedelini de ödemiş oldum. Çünkü vatan muzaffer oldu. Herhalde bu sefer daha da büyük bir bedel ödemeye mahkum olacağım. Çünkü ödeyeceğimiz bedel Cihan Harbi'nin yekûnunun bedelidir. Ya bu zillet hali, ölme isteği, aşk acısı veya incitilmiş ruh hali ya da düşmanın ikinci zaferi veya düşmanın öldürmeden canlı bedenleri teslim alma hali. Bak Mülazım Efendi, sen sanıyor musun ki payitaht teslim anlaşmasını yaptı da bu harp burada bitti? Başka ne olabilir ki? Harp bizim için önceki kaybedilmiş harplerden farklı olarak öz ve son vatan toprağımızı kaybederek ve onursuzca bitti. Yok edilmediğimize göre, sulh yaptığımıza göre yaşamak vazifemizi yerine getirme zamanıdır Mülazım Efendi. Bir asker savaşta yenilgiyi kabul edebilir ama asla hayatta yenilgiyi kabul etmez, etmemelidir. Hele Türk askeri ise. Ne farkımız var da hele Türk askeri ise diyorsunuz? Bakın karşımızda asıl vatanından fersah fersah uzaktan gelen Fransızlar var ve bizi vatanımızda yendiler. Fransız vatanı hiç, İngiliz vatanı ise bir defadan fazla teslim alınamadı Mülazım Efendi. Oysa Türk vatanı birçok defa teslim alındı. Moğollar, Timur ve Orta Asya'da Çin istilaları. Lakin kaderinde esaret olmayan bir toprak parçasıdır Türk vatanı ve kaderinde esirliğe ölümle takas eden bir millettir Türk milleti. Çin sarayında 39 arkadaşıyla esarete karşı isyan başlatan Kürşat'tan, Cengiz ordularının istilalarını kıran Anadolu, Horasan Türklüğüne kadar bu maziden günümüze böyledir Mülazım Efendi. Yeni bir huruç harekatı başlarsa sakın ola şaşma Mülazım Efendi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 123.